Halikarnas balıkçısı. Merhaba Akdeniz. Seslendiren İpek Kur'an Yıldırım. Hikaye 1. Gündüzü kaybeden kuş. Martılardan söz etmiyorum. Onları sayısız çığırış ve çırpınışlarıyla kıyılarda görür durur ve görmesini de severiz. Ama o bildiğiniz martılardan çok daha büyük ve kanatları çok daha uzun bir açık deniz martısı vardır. Onlara Güney Akdeniz'de Miho derler. İşte onlardan söz etmek istiyorum. Sanki kuş değildir de kanatlanmış bir köpük parçası, ne bileyim bir ıssızlık parçasıdır. Denizin o hırlayan uçurumları tepe taklak, dönmüş, Niagara şelaleleri gibi havaya yükselirken onlara gün doğdu demektir. İşte o zaman fırtınayı da kara bulutları da ta aşağılarda bırakırlar. İnsanın hayalini bile korkutan çıldırtacak yüksekliklere çıkarlar. Göklerin koynunda küçücük mavi bir nokta olurlar. O nokta çıkar çıkar da mavilerde erir. Ve acayip kuş maviler sahrasında sükût ve sükunet içinde yapayalnız kalır. Fırtınasız açık havada başka bir alemden geliyormuş gibi ara sıra uzak bir çağırış duyulur gibi olur. İnsan acaba gök mavileri mi dile geldi diye dört yana bakınır durur. Oysa öten denizin kartalıdır. Bu fırtınalar imparatorunun hızı kasırgayı aşar. Rakibi ancak şimşektir. Denizin ve sonsuzlukların bu kayıtsız seyircisi, karaların kartalı ve akbabası gibi yırtıcı gagalı ve pençeli değildir. Enginin bu kuşu, en yükseklerde uçan bir ak bulutun hayatını yaşar. Hacı Süleyman şafaktan beri elde çifte önde köpek, kıyı kıyı taban tepiyordu. Tan yeri uyanırken keklikler derelerden yamaçlardan cak cacak cak cacak cak cacak ederek yeni doğan günü bütün kuşlar, böcekler, çalılar, dağlar, taşlar ve denizlerle selamlıyorlardı. Ne bir kuş ne de bir böcek olmayan götenin bile ölürken ve kapkara ebediyete göçerken son çağrısı ışık ışık ışık değil miydi? Çiçek, balık, kuş, insan hepsinin aradığı ışık işte ağarmaktaydı. Keklikler, hamam böceği, solucan, akrep, tesbih böceği değillerdi ki karanlıkları arasınlar. Onlar güneşle ve güneşten yaşıyorlardı. Zavallılar o ışığı sesleriyle, şarkılarıyla, içlerinin ışığından gelme ışıklarıyla selamlıyorlardı. Günün ışığı keklik için güven demekti. Hem kendisi hem de palazları için karanlıklardan gelen korkuların sonuydu bu. Artık çalılıkların en kuytu ve esrarlı boşlukları bile aydınlanıyordu. Bütün ana keklikler yuvalarının kenarına oturmuşlar, merhaba diyerek gevezelik ediyor ve bir karanlık gece daha atlattık diye birbirlerini kutluyorlardı. Hacı Süleyman yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı. Her taraf keklik ötüşü kesilmişti. Gel gelelim binlerce kekliğin bir taneciği bile meydanda yoktu. Hacı Süleyman köpeğine kızdı. Senin burnun mu yok ne? Ait oğlu it diye çıkışarak köpeğe bir tekme attı. Köpek kuyruğunu ardına kıstı ve 5-10 adım öteye kaçtı. Hacı Süleyman'ın gözlerini kan bürümüştü. Bu keklik bolluğunda 3-4 çift olsun vuramasına, elinden gelseydi çifteyi güneşe tutup öldürücülük hırsını doyurmak için ateş edecek ve güneşi kör edecekti. Gözleriyle dört yanı tarıyordu. İsterse keklik olmasın canlı bir şeyi vurup öldürebilseydi içi bayağı rahat edecekti. Tam o sırada önünde yürüyen uyuz köpek yarı havlayış yarı uluyuştan ibaret bir ses çıkardı. Aynı zamanda da Hacı Süleyman başının üzerinde yükseklerde bir kanat ışırtısı duydu. Yüksek bir kayanın tepesinde yumurtlayan bir miho kanada kalkmıştı. Hacı Süleyman birdenbire çiftesini havaya dikti ve çiftenin iki gözünü birden ateşledi. Miho kanatlarını topladı. Avına saldıran bir şahin gibi aşağı doğru düştü. Havaya yolunan bir sürü tüy uçtu. Kuş sendeledi, denklemini buldu ve bir fişek gibi dosdoğru yükseklere fırladı. Ardı sıra bıraktığı tüyler döne döne yere indi. Yandan gelen saçmaların biri kuşun bir gözünden öteki gözüne geçerek ikisini birden akıtıp kör etmişti. Kuş artık korkunç ve garip bir karanlıkta uçuyordu. Hiç durmadan dinlenmeden 5 saat uçtu. Doğdu doğalı tanıdığı göğü karanlıklarda aradı ama göğü bulamıyordu. Biliyordu, yuvası göğün bir kenarında bir kayanın üzerindeydi. Yavruları yiyeceksizlikten ne haldeydiler acaba? Annelerinin mavilerde çınlayan sesini arıya arıya göklere baka mı kalacaklardı? Kuş olanca kuvvetini yeni baştan kanatlarına verdi. Herhalde bu karanlıkları aşacak ve karanlıklardan ötelere yayılan mavilere ulaşıp dalacaktı. Böylelikle 4-5 saat daha uçtu. Artık gece olmuştu. Miho hala gökyüzünü arıyordu ama bulamıyordu. Kanatları ağırlaşıyordu. Kanatlarıyla aydınlığa varamayacağını anladı. İşte o zaman masum sesiyle mavi yükseklikleri yaratmaya kalkıştı. Şarkı söyledi. Şarkısıyla ve içinin ateşiyle zindan kesilen evreni apaydın edecek olan güneşi yaratmaya çabalıyordu. Ama artık bitkindi. Gecenin karanlığında sesi sendeliyordu. Sesi dindikçe de kanatları sarkıyordu. Engin üzerliklerin bu tenha uçucusu karaya ancak yavrularıyla bağlıydı. Yavrularının yuvasını bağrından yolduğu tüylerle döşemişti. Son bir kez karanlıkta iki ayaklı birer pamuk yumağına benzeyen sarı gagalı yavrularını çağırdı. Sesi kısıldı. Gırtlağından acayip gürültüler çıkararak ve tekerlenerek çırpına çırpına denize düştü. Ertesi gün ıssız denizlerde bir beyaz tüy yüzüyordu ancak. Halikarnas balıkçısı. Merhaba Akdeniz. Seslendiren İpek Kur'an Yıldırım. Hikaye 2. Nidos Afroditi. Dünyanın bilinmedik yeri kalmadı derler. Anadolu'da Nidos adlı bir yer vardır. Orasını malum saymak mübalağa olur. Nidos'a ara sıra balıkçılar uğrarmış. Ben bir tanesini yakaladım. Adam anlatıyordu. Kılavuzumuz hava ve hevesimizdir. Su değirmeni dönerken suları köpürte köpürte arkaya savurduğu gibi biz de denizleri, kıyıları, şehirleri her günkü usandırıcı yaşamayı, görenekleri, usulü, üslubu, kaideyi hep fırlata fırlata dümenimizi talihe ve provamızı da açık ufuklara havale ederiz. Bu denize Ege ya da arşipel denir. Çünkü 6-7 bin yıl önce kayığı ilk yüzdüren dalgalar ve dalgalara ilk binen kayıklar hep buralıydılar. Ege alelade arzuları uyandıran bir deniz değildir. Neden dünyanın yedi arkasından dördü beşi hep Ege kıyılarında gün gördüler de başka yerde yükselmediler? Kayığın sağından ve solundan binlerce uçar balık denizden havaya fırlarlar. Kayık deniz serpintisi ve binlerce balığın yeşil yeşil kanatlarının fısıltısıyla birlikte süzülüp açılır. Bu tropikal balıkların burada bulunuşları iklimin ne kadar tatlı olduğunu gösterir. İklim tam insan boyundadır. Sıcağı da soğuğu da insanın tahammülünü aşmaz. İklimi paltoyla, sobayla ya da yelpazeyle tasfiye hacet yoktur. İşte bundan dolayı buradaki şekillerin gerek fikri gerek mimari özelliği doğruluktur. Yalan, riya, cici bicileriyle örtülüp gizlenmeyi kabul etmemezliktir. Bunun da bir örneği Nidos Arabesi'dir. Anadolu'yu bir yere bakar farz etsek, onun ancak denize baktığını tasavvur edebiliriz. Anadolu'nun bütün kolları Ege Denizi'ne açılmıştır. Bu kolların en güneyindeki Datça Yarımadası'dır. Sanki Anadolu denize sevgisinden Ege köpüklerine atılmış ve 40-45 mil uzanan Datça Yarımadası'nı yaratırken, Krio burnunda işte arşipel bak senin koynuna geldim. Çünkü ben senin Nidinim diye bağırmıştır. Bundan dolayı Datça Yarımadası Anadolu'nun Nidos'ta dile gelen bir ucudur. Burun pek uzun ve ıssızdır. 50-60 metre yüksekliğe kadar bir çalısı olmayan yalçın kayalara bakılırsa kış denizlerinin onlara yükseldiği anlaşılır. Burun denizle baş başa kalmıştır. Rüzgarına göre Cebelik Tarık'tan, Garp Trablus'tan ve Mataban Burnu'ndan gelen dalgalar gönülleri yettiği kadar kabarıp hızlanmak fırsatını bulduktan sonra sonunda Anadolu'nun bu heybetli burnuna gelirler ve taşkın sevgilerden patlayan bir yürek gibi Nidos'u yumuşak köpükleriyle sararlar. Böylelikle Nidos Ege'ye ve Ege Nidos'a kavuşur. Nidos şehri Krio Burnu'nun tam ucundadır. Bir sağda bir solda dalga kıranlı iki limanı vardır. Oraya İlk sefer grup denizde kızarır ve menekşe dalgalarda morarırken vardık. Balık paraketamızın baş şamandırasını kuzey limanına attık. O limanda İsa'dan 400 yıl önce Nidoslu Konon, koca bir Lasedemonlu filosunu müthiş bir deniz savaşında yenmişti. 20 yıl önce bir balıkçı arkadaş bu limanın dibinden somaltın iki şarap kupası çıkarmıştı. Bunlar dorik tarzda oyulmuş ve işlenmişti. Oraya ilk vardığım ve etrafıma gözlerimi gezdirdiğim zaman hayretim büyüktü. Ama hayretim ne kadar büyük olursa olsun oranın güzelliği daha büyüktü. Nidos harabedir, ıssızdır. Yakınlarında ne bir köy ne bir insan vardır. Ama yaşayan bir şehirden çok daha canlı ve çok daha anlamlı ve derindir. Devir deviri siler, vakit vakiti söndürür. Ama burada devirlerin silemeyeceği, vakitlerin söndüremeyeceği bir güzellik vardır. Burası harabe değil, cennet kalıntısı. Şimdi harabenin çatlak duvarlarının, kulelerinin, çökmüş sularının, devrilmiş sütunların üzerinde güzellik gururunun, yalnızlığının nuru parlıyor. Kalabalık ev harabeleri arasından bembeyaz yollar ağararak yokuş yukarı süzülüyorlar. Mermerler sanki binlerce yılın grup ve şafaklarının pembesini eme eme utanan gelin yanağı gibi kızarmışlar. Buradaki mermerlerin en iyi ve sağlamlarını Sultan Aziz vapurlar dolusuyla İstanbul'a taşıtmış, onları kestirip biçtirmiş ve bir ziyafet pastasına benzeyen Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmıştı. Devirler geçmiş, devletler yükselip yıkılmış, savaşlar kazanılıp kaybedilmiş, gürültüler olmuş ama Nidos bağırmamış, seslenmemiş, hep sessizliğine bürünmüştür. Burada ne Hayyam'ın kumrusu ne de Firdevsi'nin baykuşuyla örümceği var. Ancak bembeyaz Nidos, geniş bir özgürlük ve derin bir sessizlik. Tarihçi Lucian de Amoribus adlı eserinde Nidos'taki Afrodit tapınağına yaklaşmasını şöyle anlatıyor. Kutsal bahçenin yanına gelmiştik. Güzel kokular bizi sarhoş etti. Avlu Afrodit'in mezarına yakışır, güzel kokulu ağaçlarla yemyeşildi. Daima çiçek açan ve yemiş veren Mersin ağaçları tanrıçayı kutsallaştırırlardı. Bu avluda defneler ve serviler vardı. Buradaki ağaçların hiçbiri ihtiyarlamaz. Daima gençtir. Daima yeni dallar sürerler. İşte şimdi harabede biten çalılar 2000 yıl önce Lucian'ın anlattığı defnelerin, mersinlerin yavrularıdırlar. Bunlar 2000 yıl önce Lucian'ın koklamış olduğu kokusunun anısını, eski tarihin kokusunu, sesini bana ulaştırıyordu. Zaten defnenin asıl vatanı Nidos'tur. Oradan dünyaya yayılmıştır. Bronzdan da olsa dünyanın her yanında serpuşların altındaki defne çelenkleri zavallı Nidos'un özgürlük defneleridir. İnsanoğlunun insan hayalinin tasavvur edebildiği en güzel Afrodit, Praxiteles'in şaheseri Nidos Afrodit'iydi. Lourdes'deki Milo Afrodit'i etten kemikten güzel, olgun ve tombul bir kadındır. Nidos Afrodit'inde et yoktur. O yalnız dişi insan şeklinin güzelliğidir. Milo Afrodit'i canlansaydı 20 yıl sonra ihtiyarlardı. Nidos Afrodit'i yalnız güzellik olduğu için yaşlanamaz ve ihtiyarlayamazdı. Milo Afrodit'i bir zaman için bir sinema yıldızı veya herhangi bir zenginin pehpehlenen karısı olabilirdi. Ama Nidos Afrodit'i ancak şairin musikisi ve sırrıdır. Şair, filozof, düşünür ve kaşifler neyi görmüş, neyi bulmuş ve neyi yaratmışlarsa dünya da tekamülünde oraya varmış demek olacağına göre İşte insan hayali de Nidos'ta insanın gövdesi için o ümide, o aşamaya ermişti. Bu Afrodit'i İmparator Theodos Bizans'a getirip Leosus Sarayı'na koymuştu. Bu Afrodit sonra bütün sarayla birlikte yandı. O Afrodit'in taklidi Nidos sikkelerine basıldı. Vatikan ve Münih müzelerindeki Nidos Afroditleri bu sikkelerden kopya edilmiş olmak dolayısıyla esas Afrodit'in gölgesinin gölgesi sayılabilir. Cicero bütün dünyanın Nidos Afrodit'ine meftun kaldığını, Linnaeus da bu güzel Afrodit'i görmek için dünyanın her tarafından Nidos'a akın edildiğini yazıyor. Yine Lucian Kirio burnundan Nidos'un ve Triopia Yarımadası'nın güzelliklerini saydıktan sonra Afrodit'ten söz ederken bayağı cezbeye tutuluyor ve şöyle anlatıyor. Mabede girdik. Orta yerde Paros mermerinden Tanrıçanın pek parlak bir timsali duruyordu. Dudaklarında biraz çekingen, biraz utangaç bir gülümseme vardı. Güzelliğini hiçbir şey örtmemiş, yalnız sol elinin meyliyle kapadığı yer müstesna. Mabedin her yanında kapılar var. Böylece Tanrıçaya her taraftan bakmak mümkün. Mabedin bekçisi kapıyı bize açtığı vakit birdenbire şaheserin etkisiyle vurulduk. Hayretimizi birkaç kere belli etmekten kendimizi alıkoyamadık. Gece yarısı olunca yeryüzünün geceyle örtülen kısmına gizemli bir ruh dolanır. Anlaşılmaz bir sebep dolayısıyla bütün mahluklar uyanır. Horozlar öter, uyuyan atlar, beygirler, inekler, keçiler, köpekler gözlerini açarlar, bakınırlar, durumlarını değiştirirler ve yeni baştan uykuya dalarlar. Açıkta kayıkta geceyi geçirenler bu hali pek iyi sezerler. Kayıkta hem ben hem de tayfam uyanık. Ne o, sabah oluyor mu? Paraketalarımızı atma zamanı geldi mi dediler. Hayır, mutlu gece devam ediyor dedim. Yine uyudular. Harabenin üzerinden esen rüzgar burcu burcu Mersin ve defne kokuları getiriyordu. Ben kalktım, kıyıya çıktım. Harabenin sokaklarına daldım. Afrodit'in mabedine gidiyordum. Yürürken her adımda bir yüzyılı birden arşınlıyormuşum gibi oldu. Adımlarımın trak trak edişi harabenin sokaklarında yansıyordu. Yıllar, yüzyıllar kurumuş yapraklar gibi buraya dökülmüşler. Nidos Afrodit'inin bu yere sinen güzelliğini bir türlü örtememişlerdi. Çır çıplak Nidos Afrodit'i bu yerin üzerine parlayan ay gibi Nidos'un bir heykeli değil ruhu olmuştu. Yokuş yukarı çıkıyordum. Şehrin çarşısının ortasından, Odeon'dan, Dionysus'ta müzlerin mabedinden geçtim. Kuzeydoğu'daki Akropol'de Afrodit'in mabedine vardım. Tepedeydim. Sağım solum ve önümdeki denizin fısıltısını duyuyordum. Bütün arşipel altımda enginlere varan nurlu, gümüş bir çarşaf gibi yayılıyordu. Bu ışıldayan zemin üzerinde ve tam önümde volkanı şimdi bile faaliyette olarak tüten Nisiros Adası, sağımda İstanköy, solumda Halkiye, Telos, Antiletos, Kandeliusa, Yeli, Rodos ve Sönbeke adalarıyla onların bir sürü yavru adacıkları sıralanıyorlardı. Güney ikliminin etkisi midir nedir? Burada yıldızlar başka yerde göründüklerinden çok daha gençmişler gibi şen ve şakrak. Kehkeşan, Samanyolu, bütün gecenin boylu boyunca savrulmuş pırıldayan bir elmas toz. Ay kaynağından harıl harıl akan nur çağlayanı. Afrodit mabedinden arta kalan mermer avluyu yıkıyor. Taşlar kar gibi ağrıyordu. İnsan ay ışığının serin ve esiri öpüşünü kendi yüzünde duyuyor gibi oluyordu. Denizin sesi mesafelerin de, yüzyılların da, kumsalların da, tarihin de seslerine karışa karışa ta bulunduğum tepeye gelerek orada binbir yankı uyandırıyordu. Avluda mermerlerin üzerine uzanmıştım. Harabeyle bakış ve sükut diliyle konuşuyorduk. Uykum geldi, daldım. Ama hemen uyandım. Karşımda yarı düş, yarı gerçek, Nidos Afrodit'inin ayakta salınan hayalini gördüm. Konuşurken gözlerini, yüzünü, ellerini oynatıyordu. Durmayan ama hayat gibi hep değişen bu hareketler tepesinden tırnağına kadar süzülen bir ahenk akıtırken etrafta bir ölmezlik ailesi yaratıyordu. İnsanlar arasındaki ayrılık gelin ile senin aranıza giren duvaktır. İnsan birliğini ayıran ince bir başkalık duvağı, duvağın ardında sezilen yüzün bir güzelliği, bir gülümsemesi vardır. Ben işte o hayal meyal gördüğün güzelliğin ta kendisiyim. Gelinler sanıldıkları gibi olmasalar bile, gelin de hayal ettiğin, aradığın güzellik ve gerçek işte benim. Sen beni Bizans'ın Laurus Sarayı'nda yandı, kül oldu, bitti sanma. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, milyarlarca insanda yaşayan, yürüyen, bakan, seven ve sevilen yine benim. Gözleri ışıktan kamaşan kara baykuşlar gibi öteye, beriye çöken felaketler. Ancak burada masmavi bir gedik, bir aralık bıraktıkları için ben buraya her gece ay ve yıldız ışığıyla gelirim. Eski yerimde gezerim. Ben bir doğulu tanrıçayım. Asurlular bana İştar dediler. Fenikeliler bana Astoret diye yalvardılar. Suriye'de adım Atargatis'ti. Babililer ise bana Belit diye taparlardı. Yani Melitta. İnsan insan olalı ve daha önceleri hep var idim. Ben Astarte'yim. En derin hücrenizde her atomda kaynayan hayat kaynağıyım. Hep idim, hepim ve hep olacağım. Ve bunun için ölümsüzüm. Astarte'yim. Benim geçmediğim yer yoktur. Çünkü mabet olsun, duvar olsun, insan, hayvan, zindan, kule, saray, ordu ne olursa olsun bana yol vermeyen her şeyi muhakkak ölüm çiğner ve bana yol açar. Seni ben doğurdum. El verir ki seni doğurayım. Yeryüzüne bir yeni kafa getireyim. Doğururken ölmeye razıydım. Hem de güle güle. Praxiteles bana kanat takmadı. Çünkü ben düşten melek ya da gılman değil, ama bu dünyanın taşından, toprağından, maddesinden yapılmış bir kadınım. Ve yeryüzüne acı ile beyin doğuran anayım. Gökteki hayali melekler gerçek olsalar bile onlar hiç yeni bir şey doğuramazlar. Gözlerim doğum işkencesiyle çukurlaşırken kemiklerim açılır, etlerim parça parça olur. Eğer cennet varsa ve o cennette de kanatlı melekler varsa onlar kanatlarından utansınlar. İşte sana ilk önce anne biçiminde göründüm. Bu dünyaya gözlerini açtığın zaman ilkim ben sana gülümsedim. İşte ben bu güzelliğimle seni bağrımda, kendimle, kanımla besledim. Ve sonra da sana koynumun sütünü emzirdim. Üzerine sevgiyle titreyen, sana sütünü veren, üzerine eğilip sana gülümseyen ölümsüz güzellik benim. İnsanlar önce beni bir ay tanrıçası diye tanırlardı. Onun için burada sana eski ışığımla parlıyorum. Tarih başlamazdan önce bile beni doğu, otlara, ağaçlara can verici, hayat ve hareket bağışlayıcı diye severdi. Ama o zaman bile denizle, enginlerle birliğim vardı. Deniz dünyanın en büyük yaratıcısıdır. Doğurgandır. Engin bağrında sever, sevdirir, çoğaltır ve var eder. Onun için aynı zamanda bir engin tanrıçasıydım. Doğu çok öncelerden beri hayat su gibi akıcı, yürüyücü, ileri atılıcı bir şey olarak sezdirdi. Madem ki ışıktım, aydım, denizdim, bit tabii tan yerinin ufuktan ağarması gibi beni Helenler Afrodit diye enginin köpüklerinden yarattılar. Helenler kendi yıldızım olan Venüs'ün şafak ağarırken Ege Denizi'nin doğusundan doğduğunu görmemişler miydi? Onun için beni doğudan, ufkun köpüklerinden yarattılar. İlk önce bana yeşil derinliklerin tanrısı olan Poseidon taptı. Doğudan geldiğim için bana ilkin Kitara'da mabetler kurdular. Sonra Fenikeliler Ege'de uçuşan yelkenleriyle beni Girit'e getirdiler. Yunanistan'a vardığım zaman hayatı hayat eden ne varsa ben o idim. Ve onun için sevgi ve güzellik tanrıçasıydım. Bir gün geldi bütün güzelliğimle, Praxiteles'in beyninde parlayan hayal oldum. Işıklı bir duman gibi döne döne buraya gelip durdum. Bembeyaz bir heykel olarak buraya dikildim. Yaratılışın birbirine karşı cazibeli yarattığı varlıklar gelip önümde birleşirlerdi. Bu iki ayrı şekil benim ruhumda kavuşurdu. Bana bembeyaz güvercinler getirirlerdi. Yaşamanın çılgın isteği, yaşamayı özlemenin derin şarkısı, mavi göklerde yüz binlerce güvercinin uğultusuna karışırdı. Bu yerler şimdi bir harabedir. Ama sen o şarkının denizde sayısız renkle çakan ve fısıltıyla söylenen ahengini burada duyuyorsun. Bir an geldi. Sevdiğin kadının gözlerinde parladım. Dudaklarından sana gülümsedim. Bakışımı, gülüşümü görünce beni aya, yıldıza, denizlere benzettin. Çünkü bakışım ve gülüşüm sana bakan yıldızlardı. Sana gülen, bakan varlıktı. Eğer o an bir avuç toz olaydım, beni göklere savurur, kehkeşanlar yaratırdın. Çünkü ben senin gözünde bütün insanlığı temsil ediyordum. Bütün insanlığı bir gövdede sana veriyordum. Bana doğru uzattığın kollarına bütün güzellikleri, evrenleri veriyordum. Sana yüce dağların kuvvetini bağışlıyordum. Gönlünün bana doğru atılışına bütün okyanusların sonsuz genişliğini veriyordum. Bir an için sana cennet kapılarını açtım. Göklerin milyarlarca yıldızlarını kulaklarında çınlattım. Aylar, güneşler beyninde fısıl fısıl dönerken sana yıldızların musikisini dinlettim. Rüzgarlar seni göklere çıkarttı. Çünkü ben bir an için sana ebediyetleri yaşattım. Gövdemde ölümüne set çektim. İşte bu sebepten Afroditim. Kanunum öyledir ki birlikte yaratılan, yaşayan ve büyüyenler birbirini seveceklerdir. Çünkü birbirini sevmekten başka her ne yaptılarsa muhakkak birbirlerinin celladı olarak birbirlerini idam edeceklerdir. Sevgi ve sevincim öyledir ki cefa ve kaderi omuzlara bölüştürmekle onu hiç ederim. Ben Astarte'yim. İnsanın işkenceyi hiç etmekteki inancı ve ümidiyim. Ben o ümidim ki sayemde harap bir dünyayı cennete çevirtim. Madem ki varım, hayat değil miyim? Ümit değil miyim ve öteyi gösteren değil miyim? İnsan müşküllerini benimle halleder. Ben olmasam müşküller insanları ortadan kaldırırdı. Sultanlar ve köleler tan yeri ağarırken geceden arta kalan gölgeler gibi önümden kaçarlar. Ben Afrodit'im. Enginin en yükselen dalgasının tepesindeki köpüğüm. Maddenin özü, sütün kaymağı ve yaratılışın son ürünüyüm. Çünkü şuura varmış maddeyim. Dalgadan dalgaya yürüyerek köpürür ve bütün güzelliğimle ebediyen çırılçıplak parlarım. Bütün toplumları saran ölüm çemberlerini çözer ve daha engin, daha öte, daha güzel dünyalara insanı doğurur ve vardırırım. Bana bazen Havva dediler, bazen Meryem dediler. En eski Mısır'da bile insanoğlu Horus'u doğuran Isis değil miydim? Bin bir adla anıldım. Bana Kitera dediler, beni Kipris diye çağırdılar. Her zaman genç ve güzel olan ve her zaman yeni yeni doğan Brahma yine bendim. Öldürücü Azrail'e karşılık hep müjdeler getiren Cebrail ben değildim de kimdi? Ama uzak doğuda beni tulum göbekli ve ağzımdan ateş püskürür yapıyorlardı. Ben asıl Nidos'ta insanlığın ve kadının dost doğru ve tertemiz içgüdüsü olduğumu gösterdim. Ne var ki bir ticari metaymışım gibi alım satım piyasasında bana da paraca bir değer biçtiler. Durduğum yerden devrilmeseydim varlığın en güzel ve en temiz bir şeyi olarak kalırdım. Baloda ve salonda henüz çocukluktan çıkmış dekolteli kıza, 80'lik milyonerlerin elleri, kolları, sinek kapmaya hazırlanan örümceğin matem saçan bacakları gibi titremeseydi, sulanan ağzından sarkan alt dudağının yoluyla salyası frakının beyaz plastronuna öküz salyası gibi süzülüp akmasaydı, kendimden ve gövdemden utanacak neyim vardı? Doğan çocuklar bile hakkımdaki bilgileri mutlaka gizli olarak mezbelerden öğrenmek ve süzülüp aşk pandomimasını lağımlarına paralel akan sokaklarda açlık açına çakılmış olan kendi öz kız kardeşleriyle meşk etmek zorundadırlar. Gemi azıya alan o manzaraları büyük şehirlerin sefaret mahallelerinde gören gençliğin başından hangi üniversite, hangi eğitim o yakıcı izlenimi silebilir? Şimdi mezbele de öğretilen sırrı ben insanlara güzellikle, ışıkla ve sevgiyle anlattım. İnsanlara güzellik ve temizlik duygusunu verdim. Bu sıralarda bana bir de cinsi cazibe taktılar. Yaratılış boşluğu sevmez. İnsanlar yalnız parayla uğraşan boş kafaları bir tabi cinsi cazibeyle doldurdular. Bu yolda propaganda ile epeyce de para topladılar. İnsanların hangi fenine, hangi eğitim o yakıcı izlenimi silebilir? Benim güzelliğimi gözü hiç de parada değil ama güzellikte olan bir sanatçı yarattı. Güzel insan böyle olacaktır. Madem ki ben bu güzel insanı tasavvur ettim, bu güzel insana ulaşıldı dedi. Ben güzelliğin Afrodit'iyim. Parayla satılan cinsi cazibenin Afrodit'i değil. Ben hangi şeyin üzerine parlarsam onu güzel eden Astarte'yim. Gençliğin şafağında titreyen dudaklarla insan, öpüşler sayıklarken ona düşlerinde gülümseyen benim. Peri adalarında, fısıltılı kıyılarda, büyülü dağ ve yamaçlarında ona gülümseyen Melitta benim. Denizde, ırmak kıyısında ona seslenen Isis benim. Açık dudaklarından korkular soluyan çiçeklerde, yağmurlarda, rüzgarlarda, renkte, şarkıda insanı çağıran benim. Hali parça parça edip geçmişin üzerine yıkan fırtınanın sesinde çığlık salan ben Astarte'yim. Hatta dünyada var olmak mahkumiyetini bile yolunda can verilir, sevinçli bir cefa haline getiren, insanı kendine sevdiren yine benim. Her yabancının yüzüne bir kardeş tatlılığı veren benim. İnsan her yüzde, her bakışta beni arar. Çünkü herkesin başkalığı ancak yüzüme geçen bir maskedir. Ben Astarte'yim. Her gözden ben bakarım. Bütün beyinlerde bir iradeyim. Bütün iradelerde bir ümidim. Çünkü ben hayatım. Ay ışığı kirpiklerimin arasından gönlüme akıyordu. Astarte'nin çıplak beyazlığı ay ışığında gölge salıyordu. Gövdesine sanki nurdan bir kan akıyordu. Gözlerimi açmaktan korkuyordum. Ama yavaş yavaş aydınlık diniyordu. Nihayet ışık sustu. Uyandım. Gördüğüm rüyaydı. İrkildim. Harabede kimsecikler yoktu. Issız yerde ay ışıldıyor, rüzgar fısıldıyordu. Birdenbire Aşipa'nın ufku uyandı. Venüs ufuktan parlayıp göklere doğru ağdı. Gün aydınlığı müjdeliyordu. Sendeleyerek kalktım ve kayığa döndüm. Bir şehre gün doğarken bakanlar şehrin uyanmasını, tramvayların işlemesini, otomobillerin hırıltısını ve klaksonları beklerler. Ama ben Nidos'un üzerindeki sisleri eriyince sonsuzluğa değin uyanmayacak olan bir şehri seyretmekte olduğumu anladım. Zavallı Nidos. Bütün tayfayla birlikte ona denizden çınlayan bir selam gönderdik. 2000 yıl önce ölen şehir duydu mu acaba?